Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Erdene hoş geldiniz. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Bu bölüme başlarken bir hayal kurmanızı, ama bu gelecekle ilgili hayaller değil. Anlık bir şey, bir imajinasyon çalışması gibi düşünebilirsiniz. Bir grup çocuğun yanından geçiyorsunuz. Onların hemen arkanızdan gülmeye başladığını görüyorsunuz. Çocuklar böyle şeyleri severler. Birilerinin arkasından böyle gülmeyi, kendi içlerinde de çok yüksek bir mizah duyguları vardır. Ya da daha belki olabilecek bir örnek. Bir odaya giriyorsunuz ve insanlar konuşmalarını kesip gülmeye başlıyorlar. Çocuklar ya da yetişkinler. Bu durumda neden güldüklerini anlamaya çalışırken kıyafetlerinizi kontrol edebilirsiniz. Böyle üstünüze başınıza bakabilirsiniz. Hani bir yerim mi açıkta diye tedirginlik yaşayabilirsiniz. Bir anda böyle iki farklı çorap giydiğinizi, yani işte birisi siyah, birisi gri. Hani çok böyle obsesif birisiyseniz bu da tabii şey yapabilir. Aa, ben bundan dolayı bana gülüyorlar diye. Ya da bir bakarsınız kazağınızın etiketi dışarıda. Yani kazağınızı ters giymişsiniz. Ya da erkeklerin tabii daha fazla herhalde başına gelebilecek bir şey, fermuarlarının açık olması komik bir an yaşanabilir. Tabii bazı durumlarda doğru giyindiğinizi ve sadece şans eseri bir şaka yapıldığını da düşünebilirsiniz. Tabii ki bu her zaman böyle değil. Yıllar önce bizim oturduğumuz binada bir komşumuz vardı. Hani böyle biraz komik birisiydi. Ama şaka yapar diye değil. Yani biraz böyle hani Charlie Chaplin'e benzetebiliriz. Yani benim aklımda küçüklükten öyle kalıyordu. Gömlek, ceket giyinip evden çıkıyordu ve otobüs durağına gittiğinde insanlar ona pantolon giymediğini söylüyordu ve eve dönüyordu. Bunu böyle çok defa dinledim bu hikayeyi. Hatta böyle bir sakarlık yaptığım zaman hani o kişiye bir gönderme yapılır. Aslında kendisi de bu durumla gayet barışık birisiydi. Hiç alınmazdı. Böyle anlar yaşanırdı. Yani gülüşler farklı durumlarda farklı sesler çıkarabilir. İnsanlar farklı durumlarda farklı şekillerde gülebilir, farklı sesler çıkarabilir. Bazen insanların size mi yoksa sizinle mi güldüğünü anlamak bile zor olur. Yani örneğin biri size parmağıyla işaret ediyorsa bu bir ipucu olabilir. Çoğu insan başkalarının onlara güldüğü durumlarla aslında iyi de başa çıkabilir. Hatta gerçekten gülünç davrandıklarını fark ettiklerinde bile. Ancak bazı insanlar için ise bu durum son derece ciddidir. Diğer insanların onlara gülmesinin aslında gülünç davrandıkları bir hata, bir yanlış, bir kusur nedeniyle olduğuna inanırlar. Çoğu insan bu tür deneyimlerin gerçekten gülünç olduklarına ve bu nedenle haklı olarak alay edildiklerine dair bir inanç geliştirmez. Fakat kendilerinin gülünç olduğuna ve alay edilme korkusunun patolojik bir seviyeye ulaştığı insanlar vardır. Bugün bu grup hakkında konuşacağız. Kendinden aşağı olarak algılanan insanlara gülmek, üstünlük ya da aşağılama diyelim teorilerinin temel bir bileşenidir. Bu teoriler gülmenin öncelikle hemcinslerdeki eksiklik, deformasyon, zayıflık ve çirkinlik algısına tepki olarak ortaya çıktığını öne süren Aristoteles'e kadar uzanır. Platon da bununla ilgili bir şeyler söyler. Filebus adlı yazısında başkalarının başarısızlıklarının, talihsizliklerinin ve aşağılanmalarının algılanması içten bir kahkahanın ana kaynağı olarak değerlendirilir. Tabii modern zamanlara geldiğimizde hani görece Platon'a ve Aristoteles'e göre Hobbes da bir şeyler söylüyor. Gülme tutkusunun başkalarının güçsüzlüğü ve zayıflığıyla karşılaştırıldığında kendimizdeki üstünlüğün farkına varmamızdan kaynaklanan ani zaferden başka bir şey olmadığını belirtiyor. Aslında bu ani zafer gerçekten buradan böyle çıkarmak istediğim kavram. Yani gülmek sahiden böyle aniden oluşan bir şey. Bir insanla ilgili bir mukayeseye girdiğimizde, kendimizi kıyasladığımızda bunun üzerine düşünüp ya evet ben şu yönlerimle ondan daha yukarıdayım ya da şu yönlerimle ondan daha aşağıdayım diye uzun uzun böyle bir muhasebeye girebilirsiniz. Ama bu ani zaferler genellikle gülmeyle beraber ortaya çıkıyor. Birkaç saniyelik bir eylem ama arka planı çok daha geniş olabiliyor. Çok daha uzun yıllara yayılmış bazı deneyimleri belki de bizi hatırlatıyor. Üstünlük dedik, zafer dedik. Böyle hesaplar var. Artık TikTok hesabı mı, TikTok'tan Twitter'a mı atıyorlar bilmiyorum ama işte Allah'ım nasip etme gibi. Yani insanların yaşadığı bir durumu bana verme. Çünkü o insanlar komik duruma düşüyorlar. Böyle hesaplar var. Ya da böyle Diyarbakır'dan çok fazla çıkıyor. Yani Diyarbakır'ın çok ünlü TikToker'ları var. Onlar böyle karşılıklı çok garip konuşmalara giriyorlar. Aslında bir mesaj vermeye çalışıyorlar ama mesaj çok açık. Bazen ters köşe de yaptıkları oluyor ama genel anlamda böyle bir komik olmadığı için çok komik olan ya da böyle hikayesi çok çarpıcı olmadığı için çok çarpıcı olan bazı videoları çok görüyoruz. Ve bunlar böyle hep daha böyle of Allah'ım işte gözüm kanadı, işte kör olsaydım, işte görmeseydim gibi hep böyle bir genel anlamda bir aşağılanma üzerinden var olan hesaplara aslında bir malzeme sağlıyor. Muhtemelen insanlar bu hiç de komik olmayan videolara komik olmadığı için belki de o zayıflığı gördüğü için daha fazla gülüyor. Aslında sahiden birilerini kendinize güldürmek amacıyla bir şey yaparsanız, yani siz bir komedyenseniz aslında insanları güldürüyor olmak muhtemelen sizin statünüzü yükseltiyor. Yani siz burada bir aşağılanma hissetmiyorsunuz. Ama amacınız insanları güldürmek değilken, bambaşka çok ciddi bir şey yapıyorken insanlar size güldüğünde sahiden bir miktar aşağılandığınızı hissedebilirsiniz. Muhtemelen bu kötü oyunculuklar, manasız konuşmalar ve bizim kahkahalarımız biraz da buradan herhalde ortaya çıkıyor. Onların yerinde olmamak için ettiğimiz duaların bir yansıması ama bir taraftan da işte bak ben bu kadar kötü değilim diye böyle bir kendimize belki de bir pay vermek. İşler kötü gidiyor ama daha da kötüsü var. Hani sen o kadar kötü değilsin gibi. Bunu da böyle bir kahkahayla hissediyoruz zaman zaman. Tabii mizahın bu bozulma teorisinin geçerliliği etologlar tarafından da araştırılıyor. Bir araştırmacı kahkahanın kökeninin tehdit edici bir jest olduğunu söylüyor. Bir filogenetik kökü var. Saldırgan bir diş hırıltısına dayandığını öne sürüyor. Bu saldırgan bir diş hırıltısı benim aklıma da birkaç şey getiriyor. Ben çok küçük yaşlarımdayken gülmeyle ilgili böyle komik anılarım vardı. Yani komik bir şekilde gülerdim. Hani diğer insanlardan daha farklı bir şekilde. O da aslında dedemin gülmesinin böyle bir kopya versiyonu ama o kopyanın sonrasında böyle bana yapışıp kalması gibi böyle çok gerçekten bir diş hırıltısı gibi böyle falan gibi sesler çıkararak gülmek. Şimdilerde öyle çok gülmüyorum ama bazen böyle çok kendimi tutamadığımda yine öyle güldüğüm oluyor. Ama artık o kadar belki de hayat güldürmediği için böyle büyük kahkahalara o son level gülmeler pek görülmüyor. Yani bu da böyle bir acı bir paylaşım gibi oldu. O yüzden hani şey diyecektim yani gerçekten mesela benim kendi kahkaham bile diş hırıltısına benziyordu. Yani bunun böyle bir saldırgan bir tarafı da varmış gibi. Hani biz tabii bağlama göre şu anda başka şeylerle düşünüyoruz ama böyle bir tarafı olabilir. Bir grup insan hani gerçekten insanların onlara gülme ihtimallerinden dahi son derece rahatsızlar. O yüzden çok fazla diyaloğa girmiyorlar. Dışarı çıkmıyorlar. İnsanlarla bir şeyler paylaşmıyorlar. Yani sosyal fobi gibi neredeyse. Ama sosyal fobiden biraz daha farklı. Çünkü yani sosyal fobide aslında bir miktar daha böyle bir performans göstermek, sunum yapmak, bir yerlerde söz almak, konuşmakla ilgili daha büyük kaçınmalar var. Gerçi burada da benzer düşünceler var. Sosyal fobiyle de ilgili tabii çok fazla teori var. Belki onu da bir podcast yaparım. Çok aklıma gelen bir konu ama böyle ele alması zor bir mesele. Evrimsel açıdan, psikanalitik açıdan, çeşitli kuramlarla tabii bilişsel teoriler daha belki baskın. Birbirine çok değdikleri yerler var ama bu gülünme korkusu kendi başına bir fenomen. Yani sosyal fobinin belki yanına bir yere de koyabiliriz ama hayatın da çok içinde olduğu için hani gülmek, kahkaha. O yüzden başka bir yerden tabii ki değerlendirmek de lazım. Çok geniş bir literatür var gündelik hayatta gülüşün rolüne dair. Burada psikolojik literatür olumlu hem de olumsuz yönlerine odaklanıyor. Ve tabii ki bu çalışmalar daha mizahın işte alıcılarına ve yine fail kişiliğine odaklanıyor. Bergson'un tabii çok önemli bir çalışması var gülmekle ilgili. Birçok işte mizah çalışan insan, birçok komedi çalışan insan Bergson'un bu eserinden de aslında faydalanıyor. Henry Bergson başkaları için gülünç bir nesne haline gelme olgusunu yaşam dinamiklerinin yani bedenin duruş, jest ve hareketlerinin esnekliği ve elastikiyetinin mekanik olarak kabuk bağlamasıyla açıklıyor. Bu Bergson'un tabii zamanla da ilgili teorileri var. Gülmekle de ilgili teorileri var. Ben daha zaman olgusu üzerinden düşünüyordum onun gülme açıklamalarının. Bir de böyle bir mekanik olarak kabuk bağlamasıyla ilgili bir ifadesi var. Eğer bir birey gülünç görünüyorsa yaşayan bedeni sadece bir mekanizma olarak görülecektir. Sonuç olarak insan ve makinenin temel karşıtlığı kaçınılmaz olarak komik bir izlenim yaratacaktır. Burada bu yaşayan beden aslında live body, biraz böyle fenomenoloji literatüründen de kullanılan bir şey. Yani hani bu mekanik olarak kabuk bağlama diye söylüyor ya, aslında bizler otomatik halde yaşıyoruz işte, konuşuyoruz, hareket ediyoruz, jestlerimiz, mimiklerimiz, diyaloglarımız var ve bunlar böyle Bergson dediği gibi bir elastikiyet içinde sürüyor. Otomatik bir şekilde, son derece esnek. Ancak bir anda bir şey oluyor, hani bir sapma ya da bir bir durum yaşanıyor. O anlar tabii biraz daha böyle ifade etmesi zor anlar. Belki oralarla da ilgili daha detaylı bakılabilir. Bir anda o yaşayan live beden bir cismani bedene, bir corporeal body'ye dönüşüyor. Yani sadece bir nesne, hani bir özne tarafını bırakıyor, bir nesneye dönüşüyor. Gülünç anlamda bir nesneye dönüşüyor. Ve işte o sadece bir mekanizma. Yani sanki bir oyuncak, sanki böyle bir çizgi film karakteri gibi. Ve bu karşıtlık, yani insan olarak varsaydığımız bir şeyin, fail olan insanın bir anda nesneleşmesi, cisimleşmesi temel bir karşıtlık yaratıyor. Ve bu aslında komik bir izlenime bizi götürüyor. Genel anlamda komedinin de bu şeyi bu. Yani hani karşıtlıklar üzerinden. Yani bir durum var, o durumun karşıtı bir durumu yan yana getirip bu ikisinin yan yanalığından böyle bir komedi çıkarmak. Böyle bir tarafı var komedinin, herhalde işte gülmenin, kahkahanın. Bergson bu olguyu, baş ve el hareketlerini basma kalıp bir şekilde tekrarlayan da böylece mekanik bir otomatizm izlenimi veren bir konuşmacı örneğiyle açıklıyor. Şanssız bir kişinin muz kabuğuna basıp kaydığı, bir trajedideki aktörün şiddetli bir şekilde hıçkırdığı ya da hastanın sinirsel bir seyirmeden muzdarip olduğu da düşünülebilir. Tüm bu durumlarda yaşamsal işlevlerin uyumlu etkileşiminin istemli kontrolü kaybolur. Yani tabiri caizse fiziksel hareketliliğin donması ile birlikte istemsiz bir korku ortaya çıkar. Canlı beden, yaşayan beden kendine özgü bir robotik görünüm alır. Ve insan topluluğunun bir parçası olmasının doğası, insan topluluğunun bir parçası olmanın doğal iddiası tam da bu anda askıya alınır. Dolayısıyla kişinin öznelliği kaybolur, nesnelerin cansız dünyasına entegre olur. Bu nesneleştirmenin gözlemci üzerinde düzenli olarak komik ya da komediyi uyandıran bir etkisi vardır. Bu nedenle nesneleştiren kişi ilki olarak gülünç bir nesnedir ve aslında bir burada da bir utanç yaratılır. Şimdi bu utanç zaten hani gelatofobiye giden yolda en önemli basamak. Çünkü utanç genellikle, yine belki fenomenoloji literatürüne bir atıfta bulunacağım ama çoğunlukla görülmek ve gizlenmekle ilişkilendirilen bir şey. Bir yerimiz gözükecek diye utanırız. Mesela o suçtan farklı. Yani bu, yani bir yerimiz açıkta kalırsa kendimizi suçlu hissetmeyiz. Utanırız. Yani utanç duyarız. Ya da bir gaf yaparsak, işte komik bir şey söylersek ya da gülünç duruma düşersek suçlu hissetmeyiz. Utanç hissederiz. Bu da aslında bizde sonrasında gizlenmekle, saklanmakla ilişkili bazı duyguları, davranışları ortaya çıkarabilir. Wurmser analitik olarak bakıldığında utancın bir kaygı türü, yani utanç kaygısı olduğunu belirtiyor. Bu iddiasını bir monologla örneklendiriyor. Yaklaşan bir teşhirden ve dolayısıyla aşağılanmaktan korkuyorum. Utanç kaygısı Wurmser'in ifadesiyle hafif bir sinyal veya ezici bir panikle kendini gösterebilir. Bu kaygı, yani utanmaktan duyulan kaygı, sosyal durumlarda uygunsuz, tırnak içinde söylüyorum, komik bazı performanslardan kaçınmak gibi genel bir amaca hizmet ederek artan bir öz gözlem, öz kontrol. Yani sürekli kendine bakmak, sürekli işte nasıl gözüküyorum, işte kravatım nasıl gözüküyor, papyonum nasıl, ceketim nasıl, gömleğim kaydı mı gibi insanın böyle çok sık kendini kontrol ettiği bir an yaratabiliyor. Bu tür bireyler başkaları tarafından reddedilmeyi bekler ve böylece aşağılık duygusu, güvensizlik, kendini hor görme ve utancın diğer yönlerinden muzdarip olurlar. İnsan yüzü birincil iletişim organı olduğu için taklit edilmek utanca bağlı anksiyete yaşayan hastaların kaçındığı ana hedeftir. Sahiden birini taklit etmek, birinin bir hareketini, bir konuşmasını, bir davranışını son derece incitici. Yani belli bir ününüz varsa ya da belli anlamlarda böyle bir stereotipi oluşturabilecek bir konuşmanız varsa insanlar sizi taklit etmeye başlıyor. Yani bu tabii ki özenmenin, imrenmenin de bir etkisi olabilir ama küçük düşürücü bir tarafı da var. Çünkü tam anlamıyla sizi nesneleştiren bir şey. Kendiniz yapmadan, yani sizi aynalayan bir şey. Bak sen böyle konuşuyorsun, sen böyle hareket ediyorsun. Kendine bir bak. Bilinç dışı bir yerde belki de amacımız hani benliği başkaları tarafından aşağılanma ya da hor görülme şokuna katlanmaktan korumaktır. Dolayısıyla utanca bağlı kaygının önleyici işlevi öznel olarak kişinin öz saygısı için zararlı olarak değerlendirilen sosyal durumlardan kaçınmaktır. Ancak bu durum bir grup insan için yanlış değerlendirilebiliyor. Yani aslında belki de kaçınmaması gereken yerlerden, kaçmaması gereken yerlerden kaçıyor. Tabii bu kaygıyı yaşayan insanların ortak bir özelliği var. Kendilerinde temel bir sorun olduğuna dair çok derin bir inançları var. Yani bu jelatofobiklerin de birincil özelliği bu. akranlarının gözünde tamamen gülünç olduklarını varsayarlar. Altta yatan utanca bağlı kaygıları onları sosyal faaliyetlerden kaçınmaya zorlar. Çünkü bu tür durumların alay konusu olmaya davetiye çıkardığı ve dolayısıyla aşağılık bir yabancı olmanın gizli damgasını açığa çıkarabileceğine dair neredeyse patolojik olan ön yargılı inançları vardır. Tabi uzaklaştıkça gerçekten o yabancılık hissi de giderek artıyor. Bu insanlar tek bir amaç için yaşarlar. İnsanların onlara gülmemesi üzerine. İnsanların onlara gülmemesi için son derece klasik elbiseler, son derece düz saç kesimleri, son derece düz konuşmalar. Yani hayatın her alanında risksiz, köşeleri olmayan, diğer insanların burada ne oluyor acaba diye sormayacağı bir yaşam benimserler. Çok fazla şey paylaşmaktan kaçınırlar. Geletofobide bu var mı bilmiyorum ama sosyal fobiyle ilgili okuduğum şeylerde ilginç bilgilerden bir tanesiydi belki. Şimdi çok olduğu için doğru da hatırlamıyorum ama bir yerde belki üzerine tekrar çalışabilirim. Sosyal fobisi olan insanların böyle utanç yaşamak, rezil olmakla ilgili endişeleri olmakla beraber aslında onu değerlendiren insanların yani kendisini işte utandıran ya da işte insanların içinde utandığı o grubu kendini değerlendirmek için yetkin de görmüyor. Kendini küçümsemesi muhtemel insanları küçümsüyor aslında. Böyle bir tarafı olabileceği söyleniyor. Bu mantıklı geliyor çünkü gerçekten sizi uygun bir şekilde değerlendirebilecek ya da size destek olabilecek son derece yetkili insanlar karşınızda olduğunda ve onlar size geri bildirim verdiğinde aslında çok da böyle çekinmemek lazım. Çünkü onlar yani sizden yukarıda, sizden ileride, siz onlardan bir şey öğrenebilirsiniz. Ama onları kendi seviyenizde görmediğinizde geri bildirimler daha incitici olabiliyor. Tabii ki bizden yukarıda bir hocamız, işte bir büyüğümüzün bir şeyi de bizi üzebilir. Onu mahcup etmekle ilgili belki bir endişemiz olabilir ama oradaki şey mahcubiyet bence. Utanmak ya da utandırılmak gibi değil. Yani utanç sanki biraz daha çok da böyle beğenmediğimiz ya da çok da böyle benimsemediğimiz seviyedeki insanların bize geri bildirimiyle daha fazla ortaya çıkabilecek bir şey. Yani hani şey derler ya. Ya seninle muhatap olmamalıydım ya. Hiç sana işte şey vermemeliydim. Ya sen benim muhatabım değilsin. Ya bu insanların çok sık söylediği bir şey. Çünkü aslında insanlar muhatabını olmadığını düşündüğü insanlardan gelecek şeylerden dolayı böyle bir rahatsızlıkta hissediyorlar. Sanki böyle bir tarafı var sosyal fobi literatüründe de çok geçen bir şey. O yüzden bu da aklıma geldi. Tabii gelatofobide utanç çok önemli bir rol oynuyor. Buradaki şey biraz daha teşhir edilme. Yani başkaları tarafından teşhir edilme veya alay edilme. Yani sosyal fobide bu kadar teşhir üzerinden bir şey yok. Yani kendi başına bir rezil olma gibi. Yani diğer insanların ekstra bir çabası belki daha az, daha arka planda. Yani bunlar böyle çok aklıma gelen şeyler. Hani böyle ben de kendi kendime düşünüyorum. Hasta örneklerinden yola çıkarak, literatürden yola çıkarak. Yani yoksa bunlar böyle tam olarak nasıl diyeyim, geçerliliği, validasyonu yapılan kavramlar olmayabilir. Zaman içinde de, dönem içinde de değişebilecek şeyler. Birkaç isimlendirmesi var. O benim ilgimi çekti. Gelatofobi ile ilgili. Pinokyo kompleksi diye bir isimlendirme var. Bunu Titse diye birisi yapıyor. Erken, yoğun ve tekrar eden alay maruziyetinin ve ciddiye alınmamanın olası uzun vadeli etkilerini tanımlıyor. Ve gelatofobi ve Pinokyo kompleksi terimlerini aslında ortaya çıkarıyor. Bu gelatofobi alay edilme korkusu, jelos yani fobi korku işte jelos da Yunanca gülüş anlamına geliyor. Şey yaptım bu hani bir gelato dondurma var ya acaba bunların birbirleriyle bir ilişkisi var mı diye bir dondurma meraklısı olarak bir ilişkisi yokmuş. Böyle bir saçma şeye de baktım zaten bu gelato jelos kökünden geliyor o gelato kökünden geliyor donmuş anlamında. Bir çok büyük bir bağlantıları yok. Pinokyo kompleksi. Aklınızda tabii Pinokyo ile ilgili şeyleri düşündüğünüzde Pinokyo tam anlamıyla fenomenolojik açıdan bize bir şeyler sunuyor. Yani o nesneleşen, işte o mekanikleşen, kabuk bağlayan bir mekanizma gerçekten değil mi Pinokyo? Sürekli yalan söyleyen ve burnu uzayan Pinokyo karakterine atıfta bulunarak Titse söylüyor. Jelatofobik bireylerin kendilerini sürekli olarak başkalarının alayına maruz kalacak şekilde algıladıkları durumu tanımlamak için kullanıyor. Pinokyo'nun yalan söylediğinde burnunun uzaması gibi jelatofobikler de her türlü sosyal etkileşimde eksiklerinin ve hatalarının hemen fark edileceği ve alay konusu olacakları korkusuyla yaşıyorlar. Bu onların özgüvenini zedeliyor ve sosyal durumlarda sürekli bir stres kaynağı oluyor. Pinokyo kompleksi bu bireylerin içsel dünyalarında yaşadıkları sürekli utanç ve yetersizlik duygusunu betimliyor bir anlamda. Bence çok da böyle ilginç ve güzel bir bağlantı. Pinokyo'nun o böyle edilgen hali, O dışarıdan böyle bir kukla, yani onu oynatmak, şey yapmak tıpkı gülünmek gibi. Yani gülünmek de sahiden bir taraftan hani edilgen, yani birinin size gülmesi için sizin bir şey yapmanız ve onların size gülmesi lazım. Yani iki kişinin varlığı gerekiyor. Yani gülmek tek başına olabilir. Yani tek başınıza gülebilirsiniz. Aklınıza bir şey gelir. Ama gülünmek için etrafta birileri olmalı. Yani yine utançla ilgili de birinden, yani utanç hissetmeniz için değil mi? Birinin sizi görmesi lazım. Yani dışarıda birilerinin size bakması lazım. Yani teşhir olmanız lazım. O yüzden bir röntgenciye, bir gözlemciye ihtiyacınız vardır. Mesela suçluluk bu açıdan farklıdır. Bir insanın kendini suçlu hissetmesi için birine ihtiyacı yoktur. Suça bile ihtiyacı yok. Yani kendiniz olduğunuz yerde suçlu hissedebilirsiniz. Yani görülmekle hiç alakası yoktur. Tabii ki hani görüldüğünüzde suçlu hissettiğiniz bazı anlar olabilir ama zaten görülmesine rağmen suça devam eden insanlar var yani. İşte antisosyal kişiler. Yani çok da böyle görülmek, suç işleyen, devamlı suç işleyen insanlarla ilgili çok da bir mesele değil. Tabii ki bazı suçlara utanç duygusu da eşlik ediyor. O yüzden görülmekle ilgili bir yanı var ama birileri sizi görmeden de gayet suçlu hissedebilirsiniz. Gelatofobik bireyler başkalarının gülümsemelerini daha az neşeli ve daha küçümseyici olarak da algılıyor. Yani buradaki şeylerden biri de o. Yani normalde de insan hani gülebilir. İşte birileri bir şey, bir espri yapar, bir şaka yapar. Ama o gülmeyle ilgili şey daha neşe üzerinden değil. Yani keyifli bir an üzerinden değil, daha küçümseme üzerinden algılıyor. Bu yanlış gülümseme atfı zaten bu bireylerin yeterli sosyal entegrasyonunu da bozuyor. Ve böylece gelatofobinin devam etmesine neden oluyor. Yani zaten dışarıda kalıyor. Entegre olmakta zorlanıyor. Zaten hani birçok yazar da gülümsemenin ya da gülmenin sahicilik ya da özgünlük derecesini ne anlama geldiğini araştırıyor, tartışıyor. Aslında birileri size dese ki işte gülmek, gülümsemek güzeldir değil mi? Hani böyle pozitif anlamları da var. Olumlu bir duygusal çağrışımı da var. Sosyal anlamda ama bazı durumlarda mesela sosyal hiyerarşiyi belirtmek için de kullanılıyor ya da bazı olumsuz duyguları maskelemek için. Birini böyle şöyle bıyık altından gülmek, yani suratına bakarak kahkaha atmak. Yani çok da böyle bir özellikle bir şaka yoksa, bir anlam ifade etmiyorsa değil mi? Ya ben sana gülüyorum. Sen benim için gülünecek bir şeysin. Burada sahiden bir statü meselesi var. Ya da çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor insanlar. Bir anda böyle kahkaha atmaya başlıyor, gülmeye başlıyor değil mi? Böyle bir bazı sinir krizlerinde var mesela. Hani sinir krizi ne demekse benim de dilime girdi. Bir anda böyle kahkaha atmaya başlıyor. İş o kadar şey oluyor ki. Kemal Sunal filmlerinde çok oluyor galiba. Yani böyle saçma bir şeyin içine düşüyor. Artık böyle her şey dibe vurmuş. Artık kafayı sıyırmak üzere gülmeye başlıyor. Yani genel böyle bir şeyi var. Çok ilginç durumlarda, zor durumlarda gülerek baş etmeye çalışıyor. Hatta bu etrafındakileri de sinirlendiriyor. Çünkü aslında gülmenin böyle yanlış bir kullanımı, hani tırnak içinde. İnsanlar o yüzden biraz böyle olaya farklı bakıyor. Jelatofobikler genel anlamda gülmenin bu bazı faydalı yönlerini pek, nasıl diyeyim, fark edemiyorlar. Çok bunlara bir anlam vermiyorlar. Bunun da tabii kökenleri var. Çoğu durumda söz konusu bireylerin erken dönem referans kişi ya da kişileri sıklıkla gülen bir yüzden yoksun olarak deneyimlemiş olmalarından kaynaklanıyor. Yani bu bence önemli. Çünkü çocuklukta gülmeyi nasıl hatırladıkları önemli. Dolayısıyla jelatofobiklerin çocukluktan hatırladıkları yüz ifadeleri daha böyle boş bir ifadeye sahip, ilgisiz ve mesafeli görünen bir Sphinx'in taştan yüzüne benzetilebilir. Yani aslında bebekler böyle bir yüzle karşılaştıklarında kişiler arası köprü kurulamaz ve söz konusu çocuklar kendilerini bağlantısız hissederler o anneleriyle. Hatta bu çok büyük bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Kanner'in makalelerinde ifade ettiği ve sonraları çok ciddi tartışmalar ortaya getiren bu buzdolabı anneler. Yani yüzleri asık, çok tepki vermeyen, gülümsemeyen anneler. O zamanki anneler, işte bu buzdolabı anneler, Kanner'in ifadesinde otizmli çocukların, yani annelerinin bu yüz ifadelerindeki durumla ilişkili bir otizm teorisi ortaya atıyor. Aslında iyi bir gözlem ama ilişkiyi kurmakla ilgili bir sıkıntı var. Bence bu da çok değerli. Aslında sonraki sosyal bilimler, psikolojiyle ilgili çalışmalar bununla da ilgili çok ciddi bize bir şey söylüyor. Yani her korelasyon sahiden bir sonuç değil. Kanner'in bu söylediği şeyler o zamanki annelerde çok ciddi suçluluk yaratıyor. Düşünsenize, çocuğunuzun sizin yüz ifadenizden dolayı otizmli olduğu söyleniyor. Sonralarda bunu Cem Hoca da söyler. Ben de hani aklım erdiğinde anladım ki aslında bakım vermekte çok zorlandığınız, ilişki kurmakta çok zorlandığınız bir çocuğunuz var ve yüzünüz nasıl gülebilir ki? Yani aslında otizmle ilgili şey biraz buradan tekrar kurulmaya başlandı. Aslında Kanner'in gözlemi iyiydi belki de. Bu buzdolabı anneler iyi bir gözlemdi. Ama bir neden değildi, muhtemelen bir sonuçtu. Yani çocukların duyguları karşılıklı şey yapamamasıyla, yüz ifadelerini çok algılayamamasıyla ilgili bir şeydi. Ama yine de tabii şey var. Muhtemelen çocukluk döneminde, yani otizm olmayan bireyler için bunu söylüyorum, bu çocuklar da böyle boş bir ifadeye sahip, işte gülmekle ilgili çok işte mesafeli insanlarla büyüyorlar. Baron Cohen'in de araştırmalarında, yani başkalarının zihin durumları hakkında çıkarım yapma kapasitemizde de, işte bu Theory of Mind'la da ilgili bir şey. Yani birisi güldüğünde çocuk bir çıkarımda bulunuyor. Aa, burada güzel bir şey var, olumlu bir şey var. Tabii çocuk küçük yaşlarındayken gülmenin bin bir anlamı hakkında bir fikre sahip değil. Daha pozitif anlamda fikir yürütüyor. Ama böyle ilgisiz, mesafeli yüz ifadelerinin olduğu yerde büyüyen bir çocuk gözlerden ve yüz ifadesinden bir zihin okuması yapamadığı için ileriki dönemlerde de böyle bir atıflarla ilgili kafa karışıklığı yaşayabilir. Yani bunlar tabii ki hani yine ispatlanabilecek şeyler değil ama bu anlamda hani üzerinde düşünülebilecek şeyler. Yani gülmeyi ortak kimliğin olumlu bir unsuru olarak yorumlamazlar. Dolayısıyla bu çocuklar neşeli ve kendine güvenen bir huzursuzluğu yansıtan toplum yanlısı duygular geliştiremezler. Aksine arkadaşları onlara soğuk, alaycı ve aşağılayıcı bir şekilde davranan düşmanca yabancılar gibi görünür. Ve hani bu yabancıların kullanabileceği silahlardan birisi de zaman geçtikçe tabii ki bir alaycı kahkahadır. Dolayısıyla jelatofobik insanlar kahkaha ve gülümsemeyi temsil eden mimik ve vokal ifadelere tiksindirici bir tepki veriyor. Kendilerini çok huzursuz hissettiklerini sözel olmayan bir şekilde ifade ederek gerçek niyetleri ne olursa olsun gülen ve veya gülümseyen bir şekilde karşılarına çıkan kişiler tarafından aşağılanmaktan korktuklarını gösteriyorlar. Birçok jelatofobik hastanın yüz ifadesi gerçekten bir maske gibi hareketsiz ve cansızdır. Vücut hareketlerini çok kasıtlı bir şekilde kontrol etmeye çalışırlar. İşte düşmemeye, bir yere takılmamaya çalışırlar. Çok mekanik davranırlar. Bergson'un söylediği gibi ya da Tietz'in ya da Tietze'nin Pinokyo sendromu dediği gibi. O yüzden hani belki buralardan biraz daha bakmak lazım. Kendimize de bakmamız lazım. Yani bize gülünmesi bizi ne kadar endişelendiriyor ya da sosyal hayatımıza ne kadar etki ediyor? Bazı kaçınmalara yol açıyor mu? Bunun erken dönem çocukluğumuzda ilişkileri olabilir mi? Tabii varsa ne yapacağız? Hani muhtemelen işte üzerine gideceğiz. Bazı şeylerle ilgili farkındalık sahibi olmak o da kendi başına bir şey. Yani ben neden kaçınıyorum? Neden bu konu benim için bu kadar önemli? Biraz üzerine düşünmek iyi olabilir. Böylece hani bazı adımlar atma şansımız mümkün olacaktır. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gülmekten vazgeçmeyin. Hani insana ara sıra da gülünebilir. Bazen gülünmek de insanlarla çevremizde bağımızı güçlendiren bir şeydir. Her şeyin altından bir şey aramamak lazım ama bazı şeylerin altından da bir şeyler çıktığını unutmamak gerek. Hoşça kalın.